Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 45.
Mustafa Kemal pek muhterem ve nezih kalpli kardeşine üzülerek damat Ferid'in uyuşma teklifini kabul edemeyeceğini bildirdi. Evet ya da hayır suretinde cevap verilmesini dilediğimiz sorular ne yazık ki cevapsız kalmıştır. Azizim, Yedullahi fevka eydihim. Dipnot, Allah'ın eli her elin üstündedir. Fakat bununla beraber meseleleri ve güçlükleri çözmek için bir yol arayanların belirli bir amaca yönelmeleri gerekir. İhtiyar Paşa yorulmuştu. Telgrafla, son iki sözüm ruhum dedi. Lakin Mustafa Kemal son sözü kendi söylemek için ısrar ederek, milletin gücünü bir daha belirtti ve yüce hükümdarın lütfen bir karara varıp meseleyi çözmeleri zamanıdır dedi. İngiliz Yüksek Komisyonu onun yerinde tutunmak yolunda gösterdiği şaşılacak ustalığa her ne kadar güvense de damat Ferit artık daha fazla dayanamayacaktı. Önceleri İstanbul'da Kuvayi Milliye'ye değer verilmiyordu. Bunlar ordudan kovulmuş olan, şu halde ne düzenli birlikler üzerinde yetkisi, ne de başıbozuklar üzerinde tam otoritesi bulunan bir adamın yönettiği çapulculardan başka ne olabilirdi ki? Lakin haberleşme yollarına zorla el konulması, hem İtilaf devletlerini hem de Ferit Paşa kabinesini tehlikeyle yüz yüze getirmişti. Bunun merkezi hükümete karşı bir savaş ilanı olduğunu anladılar. Mustafa Kemal ortamı iyi hazırlamıştı. Sivas heyet temsiliyesinin geride ordu komutanları ve mülki makamlarca desteklenen güçlü bir kuruluş olduğu ve artık hesaba katılması gerektiği belli olmuştu. Uyuşma yolunda başarı göstermeyen damat Ferit yine bir kuvvet gösterisi düşüncesine dönerek İtilaf devletlerinden isyancılara karşı yardım isteğinde bulundu. Milliyetçilere karşı Eskişehir'e büyük bir kuvvet gönderilmesini istedi. Lakin onlar ne bunu kabule ne de asker vermeye yanaştılar. Milliyetçilerin tehdidi kendilerini zor durumda bırakmıştı. Milliyetçiler ancak Yunanlılarla İtalyanların İzmir dolaylarından çekilmesiyle yatıştırılabilecekti ki buna da imkan yoktu. Öte yandan onlara karşı koymak, mütarekenin bozulup savaşın yeniden başlaması demekti. Hem de bu sefer sonunun ne olacağı belli olmayan bir iç savaş. Bunun üzerine İngilizler kalan kuvvetlerini de Anadolu'nun tehlikeli noktalarından çekme kararı aldılar. İlk önce Samsun'dan çekildiler. Bu olay Sivas'ta Fener alayları ve kahrolsun işgal sesleriyle kutlandı. İki gün sonra Ali Fuat Paşa, İngilizlerin demir yolunu korumak için bir kuvvet bulundurdukları Eskişehir kavşağına yürüdü. Lakin İngilizler daha önce çekilmişlerdi. Anadolu yaylasının batı kenarı şimdi iyice milliyetçilerin eline geçmiş oluyordu. En sonunda damat Ferit, sultanın ısrarıyla istifasını verdi. Hariciye nazırı olarak kabinede kalmak istediyse de kesin bir ret cevabı aldı. Zaten Ferit Paşa bunu nazır sıfatıyla yerleşmiş olduğu rahat bir konağı elinden kaçırmamak için istemişti. Yerine Tevfik Paşa kabinesinde de çalışmış olan ayağından 1. Ferik Ali Rıza Paşa bir uzlaşma kabinesi kurmakla görevlendirildi. Milliyetçilerin dileklerine uymuş görünmek için kendisine kısa zamanda seçimlere gitmek üzere talimat verildi. Ali Rıza Paşa halka biraz güven vermişti. Önce sansür gevşetildi. Basın değil yalnız damat Ferit Paşa'ya hücum edecek, daha ötesi ilk olarak Mustafa Kemal'in düşüncelerine yer verecek ve milliyetçi hareket üzerinde haberler yayacak kadar özgürlüğe kavuştu. Mustafa Kemal dostu Ruşen Eşref'e verdiği bir demeçte, "Şimdi birinci safa sona ermiş bulunuyor." demekte haklıydı. Samsun'a ayak bastığından beri geçen 4 aydan biraz uzun bir zaman içinde kendisini ordudan atmış olan hükümeti ve İtilaf devletlerine uşaklık eden sadrazamı düşürmüştü. Sağlam ve akıllıca politikası, gittikçe geliştirdiği teşkilatı, açık ve seçik çizgili programıyla Karşılarında bundan böyle sırtı eğik bir kukla hükümet değil, fakat haklarına ve isteklerine güvenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden silkinip kurtulmaya çalışan güçlü bir milli kuvvet bulacaklarını İtilaf devletlerine göstermişti. Sayfa 308. 24. Bölüm. Ankara'ya gidiş. Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal'in niyetlerinden kuşkulanıyordu. Bir gün kabinesindeki nazırlardan Ahmet İzzet Paşa ile konuşurken, "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet!" diye bağırmıştı. Ama yine de milliyetçilerle uyuşmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. İktidara geldikten sonra aralarında geçen telgraflaşmalarda, Mustafa Kemal'in ısrarla öne sürmekte fayda gördüğü isteklere tatlılıkla cevap verdi. O da sert görünüşü altında daha uzlaşıcı bir tutumla kendi taraftarlarına, yeni kabine tarafından milli amaçlarımızın meşruluğu ve Kuvayi Milliye'nin hakimiyeti esasları kabul edilerek milletle hükümet arasında tam bir anlaşma olduğunu bildirdi. Lakin yeni seçimlere gitmek konusunda verilen söz yerine getirilinceye kadar Sivas'taki heyeti temsiliyeyi dağıtmayı kesinlikle reddetti. Ali Rıza Paşa'nın ilk işlerinden biri Anadolu'ya temsilciler göndermek oldu. Bunlar çeşitli bölgelerdeki durumu kendisine bildireceklerdi. Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı heyeti temsiliye ile müzakerelerde bulunmak için Amasya'ya yolladı. Mustafa Kemal daha birkaç ay önce neye varacağı kestirilemeyen bu hareketin doğuşunu görmüş olan halkın alkışları arasında Salih Paşa'yı bizzat karşıladı. Amasyalılar şimdi onun İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış olduğunu görüyorlardı. Tartışmalar sonunda her noktada anlaşmaya varıldı ve barış konferansına yalnız milliyetçilerin güvenini kazanmış kimselerin gönderilmesi prensip olarak kabul edildi. Arkadan yeni seçilecek olan meclisin İstanbul'da mı yoksa Anadolu'da mı toplanacağı sorunu ortaya çıktı. Mustafa Kemal İstanbul'a ve oranın havasına karşı içinde derin bir güvensizlik besliyordu. Öteden beri siyasetin ağırlık merkezini Anadolu'ya çekmek isteğindeydi. Şimdi belki bunun sırası gelmişti. Bunun için yabancı işgali altında bulunan İstanbul'un, mebusların teşrii görevleri hakkıyla yerine getirmelerine pek uygun bir yer olamayacağı üzerinde diretti. Barış imzalanıncaya kadar meclisin Anadolu'da toplanması için örnek olarak 1870'ten sonra Fransız parlamentosunun Bordo'da ve Almanların da son zamanlarda Weimar'da toplanmış olduklarını ileri sürdü. Salih Paşa da tartışmalar sonunda bu düşünceyi benimsemişti. Ama kabine adına bir bağlantıya girişemiyordu. Bununla birlikte bu görüşü öteki üyelere de kabul ettirmek için çalışacağına söz verdi. Ne var ki onlar bunu kabul etmediler. Mustafa Kemal İstanbul'daki kendi teşkilatından da destek görmedi. Onlar da içlerinden bazıları milliyetçi mebusların meclisteki yerlerini almalarının ihtiyatsız bir hareket olacağını düşünmekle birlikte, parlamentonun pekala tehlikesizce İstanbul'da toplanabileceğini de dayattılar. Mustafa Kemal bunun üzerine sorunu görüşmek üzere kolordu komutanlarını Sivas'ta bir toplantıya çağırdı. Burada faaliyet merkezinin Anadolu olarak kalması gerektiğini savundu. Yoksa milli hareket hızını kaybedecek ve halk da yine eski durgunluğu içine düşecekti. Bu yüzden meclisin ya Ankara ya da Eskişehir'de toplanması ve heyeti temsiliyenin bilfiil bu meclisin hükümeti durumuna gelmesi üzerinde ısrar etti. Anayasa ilkelerine her zaman bağlı olan Kazım Karabekir Paşa işe pek karışmak istemiyordu. Başlarda kararsız olan Rauf Bey, sonradan Ali Fuat Paşa'nın düşüncesine katılarak sultanın nasıl olsa parlamentoyu dağıtacağını ve böylece Anadolu'da yeni bir meclis toplanmasına yol açacağını söyledi. İtilaf devletlerinin haksız davranışlarını ortaya çıkaracak bir durum, milliyetçilerin öteki yabancı devletler gözünde itibarını daha da yükseltmeye yarayabilirdi. Mustafa Kemal arkadaşlarının görüşüne katılması gerektiğini anladı. Bir Anadolu parlamentosu için vakit henüz erkendi. Böylece meclisin İstanbul'da toplanmasında anlaşmaya varıldı. Yalnız mebuslar daha önceden heyeti temsiliye ile görüşerek, şehirde almaları gereken korunma tedbirlerini ve güdülecek ortak politikayı kararlaştıracaklardı. Kemal kendi dostlarının, bu arada da yaverlerinin mebus seçilmeleri için çalışmaya koyuldu. Davasına en iyi şekilde onlar yardımcı olabilirlerdi. Bu toplantı sırasında neredeyse uyumluluğu bozucu bir unsur olarak Fevzi Paşa çıkageldi. Yanında Ali Rıza Paşa tarafından gönderilen bir araştırma heyeti vardı. İzmir'in işgalinde Genelkurmay Başkanlığından istifa etmiş, Anadolu'ya geçişi sırasında Mustafa Kemal'e gayret vermiş olan Fevzi Paşa, milliyetçilere dost biliniyordu. Ama şimdi hem kendisinin hem de yanındakilerin tutumu kuşku vericiydi. Fevzi Paşa, milliyetçileri daha yumuşak bir yola sokmaya çalışıyor, hükümete karşı fazla sivri davranışlardan kaçınmalarını öğüt veriyordu. Fevzi Paşa o sırada Sivas'ta rastladığı Kazım Karabekir'in işbirliğine güvenmiş, hatta ona Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa'yı tutuklamak gibi bir düşünceden bile söz etmişti. Sert ve merasime düşkün bir adam olan Kazım Paşa ile Mustafa Kemal arasında vakit vakit sürtüşmeler eksik olmazdı. Bu da Kemal'in ona karşı biraz teklifsiz davranma eğiliminde olmasından, giriştiği işleri kendisine bildirmeyi gerekli görmedikten başka, çok kere onu hesaba katmadan kendi başına emirler verip atamalar yapmasından ileri geliyordu. Karabekir, ayrıca Milli Hareket'in Kemal'in elinde fazla kişisel bir yolda geliştiğini görüyordu. Doğu'da çevresindekiler Kemal'in ihtiraslarından kuşku duyuyor ve keyfi davranışlarını beğenmiyorlardı. Bu duyguların bir takımını o da paylaşmaktaydı. Ama yine de Fevzi Paşa'ya verdiği cevapta akıllı ve dürüst davranarak şimdilik Mustafa Kemal'i desteklemenin şart olduğu üzerindeki düşüncesinden caymadı. Kemal, milletin amacını gerçekleştirebilecek tek şefti. Aksi halde İtilaf devletlerinin kontrolü altındaki hükümete baş eğmekten başka yapılacak bir şey kalmazdı. Fevzi Paşa da bir süre sonra düşünceye katıldı ve Mustafa Kemal de başlangıçta kendisini tutuklamaktan söz etmişken, İstanbul'a dönerken ona biraz soğuk da olsa nezaketle iyi yolculuklar diledi. Mustafa Kemal ile heyeti temsiliye Sivas'ta 4 ay kaldılar. Ama şimdi seçimler yaklaştığı için daha batıya gitmek zamanı gelmişti. Kazım Paşa Doğu'nun tek başına kalmasından ve yine karışıklığa düşmesinden korkuyor, bunu pek istemiyordu. Mustafa Kemal karargah olarak Ankara'yı seçti. Ankara, İstanbul'a trenle bağlı olan, ayrıca Kuvayi Milliye Komutası'nda ya da kendi başlarına hareket eden çetelerin Yunan, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleriyle çarpıştığı, batı ve güney cepheleriyle bağlantısı bulunan merkezi bir yerdi. Bundan dolayı milliyetçi mebuslara İstanbul'a gitmeden önce talimat almak için Ankara'ya gelmeleri bildirildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919'da Ankara'ya doğru yola çıktılar. Her yerde çok iyi karşılanıyorlardı. Kırşehir'e geldikleri vakit halk kendilerini içten sevgi gösterileriyle selamladı. Mustafa Kemal şehrin ileri gelenleriyle konuştu, gençlere bir söylev verdi. Şerefine bir fener alayı düzenlenmişti. Mustafa Kemal heyecanlanarak milletin bağrından çıkmış bir Kemal'in, Namık Kemal'in şu mısralarını okudu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yoğmuş kurtaracak bahtı kara maderini. Buna yine milletin göğsünden fışkırmış, başka bir Kemal şöyle karşılık veriyordu. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ertesi sabah Ankara'ya gitmek için Kırşehir'den ayrıldı. Burayı ilk olarak görecekti. Mustafa Kemal Ankara'yı, şehir ve dolaylarındaki halkın milli davaya karşı gösterdikleri olağanüstü bağlılık yüzünden kendine merkez olarak seçmişti. Ankara, Jön Türk devrimi zamanında da Halkı çok daha mutaassıp olan Konya'dan ve Kemal'in merkez olarak ilk düşündüğü ama İstanbul'a ve Batı etkisine çok yakın olmasından dolayı vazgeçtiği Eskişehir'den daha üstün bir yurtseverlik göstermişti. Halkı bakımından Ankara, Anadolu'nun en güvenilecek yerlerinden biriydi.
Ayrım sonu.